Eyüp kitabının 29. bölümündeyiz. İlk 6 ayette Tanrı Eyüp'le birliktedir. Burada eskiden Eyüp ile Tanrı arasındaki ilişki nasıldı? Bunu gösteriyor. Eyüp, keşke geçen aylar geri gelseydi, Tanrı'nın beni koruduğu günler, kandilinin başımın üstünde parladığı, ışığıyla karanlıkta yürüdüğüm zaman diyor. Olgunluk günlerim, Tanrı dostluğunun çadırımı kutsadığı günler. Güçlüler güçlüsünün henüz benimle olduğu, çocuklarımın çevremde olduğu zaman, yollarımın sütle yıkandığı, yanımdaki kayanın sel gibi zeytinyağı akıttığı zaman. Şimdi ikinci ayette, beni koruyan Tanrı'ydı diyor. Üçüncü ayette, yollarıma ışık tutan Tanrı'ydı. Dördüncü ayette, üzerimde hakim olan O'ydu. Ve beşinci ayette de, kadir olan benimleydi diyor. Hayatında olan her şey için Tanrı'ya yücelik veriyor ve bunlar bana Tanrı'dan verildi diyor. Bu ayetlerde görüyoruz ki, o dönemlerde Tanrı'nın kendisiyle olduğunu söylüyor. Kendisini bereketlediğini belirtiyor. 7-11 ayetlerde çevresinde yaşayan insanların ona karşı olan tutumu neydi bunu anlatıyor. Ona karşı saygı gösteriyordu bu kişiler. Kentin kapısına gidip kürsümü meydana koyduğumda gençler beni görüp gizlenir, yaşlılar kalkıp ayakta dururlardı. Önderler konuşmaktan kaçınır, elleriyle ağızlarını kaparlardı. Soyluların sesi kesilir, dilleri damaklarına yapışırdı. Kim beni duyarsa hakkımda iyi konuşur, kim görürse överdi. Kent kapısına gidip kürsümü meydana koyduğumda gençler beni görüp gizlenir, yaşlılar kalkıp ayakta dururlardı. Önderler konuşmaktan çekinir, elleriyle ağızlarını kaparlardı. Soyluların sesi kesilir, dilleri damaklarına yapışırdı. Beni duyan, kurtlar beni gören överdi. Evet, ilk 11 ayette bunları okuyoruz. Çevresindeki insanların kendisine karşı olan tutumlarını anlattıktan sonra kendisinin diğer kişilere olan tutumunu 17 ve 21-25 ayetler arasında açıklıyor. Çünkü yardım isteyen yoksulu, desteği olmayan öksüzü kurtarırdım. Ölmekte olanın hayır duasını alır, dul kadının yüreğini sevinçten coştururdum. Doğruluğu giysi gibi giyindim, adalet kaftanım ve sarığımda sanki. Körlere göz, topallara ayaktım. Yoksullara babalık eder, garibin davasını üstlenirdim. Haksızın çenesini kırar, avını dişlerinin arasından kapardım. İnsanlar beni saygıyla dinler, öğüdümü sessizce beklerlerdi. Ben konuştuktan sonra onlar konuşmazdı, sözlerim üzerlerine damlardı. Yağmuru beklercesine beni bekler, son yağmurları içercesine sözlerimi içerlerdi. Kendilerine gülümsediğimde gözlerine inanmazlardı. Güler yüzlülüğüm onlara cesaret verirdi. Onların yolunu ben seçer, başlarında dururdum. Askerlerinin ortasında kral gibi otururdum. Yaslıları avutan biri gibiydim. Eyüp, Tanrı'nın kendisini nasıl bereketlediğini anımsadığında, sadece Tanrı'nın yardımıyla, yanında olmasıyla ancak bu refaha sahip olabildiğini tekrar gördü. Bu nedenle daha uzun yaşaması, Tanrı'nın ona karşı olan iyiliklerinin devam etmesini, bereketlemesini, sürdürmesini bekliyordu. O uzun bir yaşam ve dertsiz, sonsuz bir yaşam umut ediyordu. 18-20 ayetlerinde bunu görüyoruz. Son soluğumu yuvamda vereceğim diye düşünüyordum, günlerim kum taneleri kadar çok. Köküm sulara erişecek, çiğ geceyi dallarımda geçirecek. Aldığım övgüler tazelenecek, elimdeki yay yenilenecek. Şimdi bereketli ve uzun süreli bir yaşam beklemesi Eyüp için gayet doğaldı. O Tanrı'dan aldığı sevgiyi başka insanlara gösteriyordu. Sıkıntıda olanlara yardım ediyordu. Fakirleri giydiriyordu, doyuruyordu. Böylelikle şu kanıtlanıyordu onun hayatında ki kendisinin Tanrı'ya ihtiyacı var. Ve o elinde olanlarla başkalarına yardım etmekle bunu gösteriyordu. Bu nedenle o iyilik beklerken kötülük geldi. Işık bekliyordu ama karanlık geldi. Bunu bölüm 30-26'da diyor. Ama ben iyilik beklerken kötülük geldi, ışık umarken karanlık geldi diyor. acılar ve sıkıntılar taşınabilir hale geliyor eğer bizler bunun nedenini bulabilirsek. Açıklayamadığımız, nedenini bilmediğimiz dertler ve sıkıntılar başımıza geldiği zaman, özellikle de haksız yere geldikleri zaman bu bizi mahveder, cesaretimizi kırır ve yerlere serer. Eyüp bizlere kendinden söz ediyor. Geçmişini gözden geçiriyor. Aslında 29. bölüm Eyüp'ün hayatıdır. Birinci ayette Eyüp ne dedi? Keşke geçen aylar geri gelseydi. Tanrı'nın beni koruduğu günler. Eyüp bana duyduğum bir çay partisini hatırlatıyor. Bugün öğleden sonra saat 3'te bir çay partisi verdim. Bu partide 3 kişiydik. Sadece ben, kendim ve şahsımdık. Ben bütün sandviçleri, pastaları yedim. Kendim bütün çayları içtim. Baklavayı da ben yedim. Ve keki şahsıma geçirdim. 29. bölümün 3. ayetinde kandilinin başımın üstünde parladığı ışığıyla karanlıkta yürüdüğüm zaman diyor. Bunlar Eyüp'ün eski güzel günleriydi. Şimdi ayet ayet bakalım. 4. ayette olgunluk günlerim Tanrı dostluğunun çadırımı kutsadığı günler diyor. Karşımızda gençliğinden beri Tanrı'ya hizmet eden bir adam var. Her şeye gücü yetenin henüz benimle olduğu, çocuklarımın çevremde olduğu zaman, yollarımın sütle yıkandığı, yanımdaki kayanın sel gibi zeytinyağı akıttığı zaman, kendin kapısına gidip kürsümü meydana koyduğumda diyor 5-7 ayetlerde. Adamın işleri yolundaydı. Yani Eyüp'ün işleri yolundaydı. Dokunduğu her şey altına dönüşüyordu. Sadece işleri yolunda olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda etkili bir insandı. Gençler beni görüp gizlenir, yaşlılar kalkıp ayakta dururlardı. Önderler konuşmaktan kaçınır, elleriyle ağızlarını kaparlardı diyor. Soyluların sesi kesilir, dilleri damaklarına yapışırdı. Çocuklar koşup ondan kaçarlardı. Çünkü çok büyük bir adamdı. Onun geldiğini gören ihtiyarlar ayağa kalkıp şapkalarını çıkararak onun önünde eğilirlerdi. O geldiğinde bütün diğerleri konuşmayı bırakırlardı. Prensler ve asiller bile susarlardı. Eyüp'ün konuşmasını beklerlerdi. Eyüp'ün konuşmasını dinlemek istiyorlardı. Onlardan konuşmalarını istemedikçe soylular onun önünde konuşmazlardı. Kim beni duyarsa hakkımda iyi konuşur, kim görürse överdi diyor 11. ayette. Kildanilerin Uz diyarındaki en değerli vatandaş seçilmiş olsaydı Eyüp seçilirdi. Şehrin en nüfuslu sakiniydi. Çünkü yardım isteyen yoksulu, desteği olmayan öksüzü kurtarırdım diyor Eyüp. Yani bir yerde yaşlı olanlara emekli aylığı bağlıyordu diyebiliriz. Yani fakirlere kısacası yardım ediyordu. Ölmekte olanın hayır duasını alır, dul kadının yüreğini coştururdum. Dullara bakıyordu Eyüp. Bu adam gerçekten düşünceli, yardımsever biriydi. Doğruluğu bir giysi gibi giyindim diyor Eyüp. Adalet adeta kaftanım ve sarığımdı. Bu adamın iyi işleri onun süsüydü. Ve insanlar öğüt almak için kendisine geliyorlardı. Sonra bakın şu ilginç sözü diyor. Körlere göz, topallara ayaktım. Körler okulunda yönetim kurulu başkanıydı ve sakat çocuklar yurduna büyük yardımlarda bulunuyordu. Dostum bu adam gerçekten harika bir insandı. Bu tür vatandaşlara çok ihtiyacımız vardır. Sonra yoksullara babalık eder, garibin davasını üstlenirdim diyor Eyüp. Belirli bir davaya maddi yardımda bulunmadan önce onu iyice araştırırdı. Bu günümüzde imanlıların fazla yapmadıkları bir şeydir. Eyüp sadece değerli bir amaç olduğunu düşündüğü şeyleri desteklerdi. Haksızın azı dişlerini kırar, dişlerinin arasından avını kapardım diyor Eyüp. Vatandaşların dürüst davranmaları gerektiğine ve yasa ve düzene inanıyordu. Ve herkesin de yasaya ve düzene uymasını istiyordu. Kısacası Eyüp iyi bir insandı. Son soluğumu kendi yuvamda vereceğim diye düşünüyordum. Günlerim kum taneleri kadar çok. Köküm sulara erişecek. çiğ geceyi benim dallarımda geçirecek, yüceliğim içimde tazelenecek, elimdeki yayım yenilenecek. Eyüp kendi kendine, her şeye ulaştım. Emekli olmak için istediğim her şeye sahibim. Yuvamda öleceğim. Günlerim kumlar gibi artacak ve yaşlanınca öleceğim diye düşünüyordu. Her şeye sahip olduğunu düşünüyordu. Harika bir ailesi vardı. Sağlığı yerindeydi. İnsan Eyüp'ün sahip olmadığı bir şey düşünemiyor. Sonra insanlar beni saygıyla dinler, vereceğim öğüdü sessizce beklerlerdi. Ben konuştuktan sonra onlar konuşmazdı. Sözlerim kulaklarına damlardı. Yağmuru beklercesine beni bekler, son yağmurları içercesine sözlerimi içerlerdi. Gruptaki herkes Eyüp'ün öğüdünü duymak istiyordu. Bir karar vermeden önce Eyüp'ü bulup onun düşüncesini sorarlardı. Vali ve mahkeme heyeti bir karara varmadan önce Eyüp'le konuşurlardı. Çok büyük nüfus sahibi, önemli bir adamdı. Eyüp'ün söylediği her söze büyük önem verirlerdi. Onlara gülümsediğimde zor inanırlardı diyor. Yüzümdeki aydınlık onlara cesaret verirdi. Onların yolunu ben seçer, başlarında dururdum. Askerlerinin ortasında kral gibi otururdum. Yaslıları teselli eden biri gibiydim. Eyüp hayat toteminin en üstündeydi. Yani yaşam mutluluğunun en doruk noktasında, en üstündeydi. Şeref, zenginlik ve etkinlik içinde yaşıyordu. Servetinden ötürü büyük nüfus sahibiydi. İdeal bir adamdı. Günümüzde insanlığın erişmeye çalıştığı hedefti. İyi bir hayat yaşadı. Bol yaşamın gerçekten ne olduğunu biliyordu. Ama Eyüp bir aptallar cennetinde yaşıyordu. Bir kül kedisi dünyasında yaşıyordu ama saat gece yarısını çalınca at arabası bir bal kabağına dönüşmüştü. Üçüncü bölümde ne dediğini hatırlıyor musunuz Eyüp'ün? Korktuğum başıma geliyor, yıldığım üzerime yürüyor. Huzur yok, sükunet yok, rahat yok, yalnız kargaşa var. Bomba Eyüp'ün yuvasına düşmüştü. Böyle bir şey olmasından korkuyordu. Bütün maddi servetinin yok olmasından, kendisinden bir anda alınmasından korkmuştu ve öyle de oldu. Dayanacak başka hiçbir şey yoktu. Arkadaşları bile düşüşünün şiddetini yumuşatamadılar. Hatta onun korkunç, gürültülü bir şekilde düşmesine neden oldular. Eyüp kendi dürüstlüğünü gösteriyordu. 14. ayette söylediklerine bir bakın. Doğruluğu bir giysi gibi giyindim, adalet adeta kaftanım ve sarığımdı. Hep kendisinden söz ediyor. Hiç itiraf ve başarısızlık kabulü duymuyoruz. Yani hiç bunlardan söz etmiyor. Eyüp'te kırık ve alçak gönüllü bir yürekten eser görmüyoruz. 30. bölümde Eyüp o anda içinde bulunduğu dertlerden, sıkıntılardan söz ediyor. Bu bölümde 3 kere ama şimdi sözü kullanılıyor. İlkin Tanrı'nın ona hazırladığı refahı yaşamıştı. İçinde yaşadığı kentte saygınlık kazanmıştı. Bir zamanlar herkes tarafından saygı duyulan insan şimdi herkese alay konusu oluyor. İlk 8 ayette 30. bölümün bu söyleniyor. Ama biz sadece 1. ayeti okuyalım. Daha sonra ayet ayet gireceğiz. Ama şimdi yaşı benden küçük olanlar benimle alay etmekte. Oysa babalarını sürümün köpeklerinin yanına koymaya tenezzül etmezdim. Bir zamanlar mutlu olan kişi şimdi insanların ağzında sakız olmuştu. Bunu 30. bölüm 9-15 ayetlerinde görüyoruz. Bu kesimde de ama şimdi diye başlıyor. Şimdi ise destan oldum dillerine, ağızlarına doladılar beni. 16-23 ayetlerde bir zamanlar ona karşı olan kayrısını yaşayan kişi şimdi düşkün bir durumuna gelmiştir. Şimdi tükeniyorum. Acı günler beni ele geçirdi diyor. Aslında burada öyle bir dille anlatıyor ki bu bizi sarsıyor. Bakın 18-23 ayetlerde nasıl haykırıyor. Geceleri kemiklerim sızlıyor, beni kemiren acılar hiç durmuyor. Tanrı'nın şiddeti üzerimdeki giysiye dönüştü. Gömleğimin yakası gibi beni sıkıyor. Beni çamura fırlattı, toza küle döndüm. Sana yakarıyorum ama yanıt vermiyorsun. Ayağa kalktığımda gözünü bana dikiyorsun. Bana acımasız davranıyor, bileğinin gücüyle beni eziyorsun. Beni kaldırıp rüzgara bindiriyorsun, fırtınanın içinde darma duman ediyorsun. Biliyorum, beni ölüme bütün canlıların toplanacağı yere götüreceksin. Boyadığı ikinci tabloyu burada şu soruyla bitiriyor. Böylesi acı, sıkıntı çeken birisi haykırmaz mı? 24-25 ayetlerinde 30. bölümün kuşkusuz düşenin dostu olmaz. Felakete uğrayıp yardım istediğinde düşenin dostu olmaz. Sıkıntıya düşenler için ağlamaz mıydım? Yoksullar için üzülmez miydim? Diye soruyor. Acısının olduğunu ve bu acının içerisinde haykıran Eyüp'ü anlayabiliyoruz. Şimdi Eyüp 30. bölümün ayetlerine teker teker bakalım. Ama şimdi yaşça benden küçük olanlar benimle alay etmekte, oysa babalarını sürümün köpeklerinin yanına koymaya tenezzül etmezdim diyor 30. bölümün 1. ayeti. Sizlere her şeyin nasıl olduğunu söylemiştim. Ama şimdi bu küçükler etrafıma toplanıp bana taş atıyorlar. Beni yararsız biri olarak görüyorlar. Sizlere bu çocukların babaları hakkında bir şey söyleyeyim mi? Onları sürülerimi gütmek için bile tutmazdım diyor. Çünkü güçleri tükenmişti. Bileklerinde kalan güç ne işime yarardı? Yoksulluktan, açlıktan bitkindiler. Akşam çölde, ıssız yerlerde, kurak yerleri kemirmekteydiler. 2-3. ayetler. Sözlerine kendisini yararsız gören o alçaklarla alay ederek devam eder Eyüp. Şimdi ise destan oldum dillerine diyor 9-10. ayette. Ağızlarına sakız, benden tiksiniyor, uzak duruyorlar. Yüzüme tükürmekten çekinmiyorlar. Eyüp hakkında çirkin sözler uyduruyorlar ve onu müzikle tefe alıyorlar. Sokak kabadayıları tarafından rahatsız edilmenin ne demek olduğunu biliyordu. İnsan hep kendini öven, sonra da şikayet eden insanları dinlemekten sıkılır. Eyüp şimdi bu durumda. Eyüp önce ne kadar önemli biri olduğunu anlatarak övünüyordu. Şimdi ilgi toplamaya çalışıyor. Eskiden çok harika bir insandım, şimdi ise halime bakın diyor. Olup bitenler her ne olursa olsun, Tanrı iyi olmadığı için değil, Tanrı iyi olduğu için olmuştur. Ne olursa olsun, olup bitenler Tanrı'nın, imanlının yaşamında onun için yararlı bir şey gerçekleştirdiğinden ötürüdür. Eyüp en sonunda, lirimin sesi yaz feryadına, kavalımın sesi ise ağlayış sesine döndü diyor. Lir, onun şarkı sesidir. Şimdi söyleyebildiği tek şarkı, kaderimin bir oyunu mu bu şarkısıdır. Kavalı ise konuşma sesidir. Ve bütün yapabildiğinin ağlamak olduğunu söylemektedir. Sesinde devamlı bir gözyaşı vardır. Şimdi durumu böyledir. Anlayış istiyor. Ve gerçekten de acınacak bir adamdır bu durumda Eyüp. Ancak ruhunda hala bir kırıklık olmadığını fark edeceksiniz. Tanrı bu adamın hayatında büyük bir zarara neden olmuştur. Eyüp gururlu bir adamdır. Tanrı'yı haklı çıkaracak yerde kendini haklı çıkartmaktadır. Hatta Tanrı'yı suçlamaktadır bazen. Eyüp'ün sorunu nedir? Eyüp'ün sorunu gururudur. Şeytanın düşmesine neden olan şeyin aynısıdır bu. Aden bahçesindeki günahtır. İnsan yüreğini bir kanser gibi yiyip bitiren o korkunç şeydir gurur. O korkunç gurur günahı hepimizin yüreklerinde ve yaşamlarında vardır değerli dostum.